Ayrım 4. Sayfa 28.
İzmir, Eylül 2009. İnsanlar içine düştükleri en zor durumlarda dertlerini anlatmak için benim gibilere başvurur. Fakat okşansın istendiklerinde başlarını benim gibilerin göğsüne koymaktan kaçınırlar. Benim göğsüm uzun yolculukların mola yerlerine benzer. İhtiyaç gidermek ya da dinlenmek içindir, yerleşmek için değil. Herkes bana kendini anlatır ama kimse bana beni sormaz. Herkesin hayatı değerlidir. Benim hayatımsa 3 kuruş. Değerli olan tahmin edilmesi zor olandır. Paha gizemdedir. Benimki gibi bir hayat malum bir hayattır. Merak uyandırmaz. Harcanmıştır. Boşa yaşanmıştır ve adı yazık bir hayat olarak daha baştan konmuştur. Değiştiremezsin. Mesela kimse benim gibi birinin kalbinde büyük bir aşkın saklı olabileceğine ihtimal vermez. İçim içime sığmayıp da bir gün birilerine aşkımdan söz edecek olsaydım, insanların zihninden bir gölgenin ayak sesleri gibi, yanaklarından kayarak kayıplara karışan birkaç damla gözyaşı gibi iz bırakmadan geçer giderdim. Onlar için anlık bir sızı, kendim için ömürlük bir kalp kırıklığı elde ederdim. Onun için susmayı yeğlerdim. Sustum ve susacağım. Ben ancak sustuğum sürece sevilebilme ihtimalim olduğunu erken öğrendim. Ancak sustuğum sürece güçlü görünmeye devam edebileceğimi de. En yazıcı durum birinin sana acımasıdır. Konuşursan acırlar ve ezilirsin. Kendime kendim bile acımamışken bana kimsenin acımasına ve bu duyguyla beni ezmesine izin vermedim. Vermem. Ben eski bir pavyon kadınıyım. Pavyon sözcüğünü yalnızca benim gibi bir kadın hayat sözcüğünün yerine kullanmayı tercih eder. Çünkü bu takas yalnız benimle aynı kaderi paylaşan bir kadını hayatta tutmaya yarar. Adım hayal. Değiştirilmemiş, ortama uydurulmamış, eğilip bükülmemiştir. Annemin kucağına verildiğim an ağzından çıktığı haliyle ve tam 37 yıldır bu sözcük yazar kafa kağıdımda. Hayal başar. Hayal tamam da benimki gibi bir hayatı olan kaç kişi başarabilmiştir ki? Bu iğrenç hayatım pavyonlarda ve genel evlerde çalışarak kazandığım bütün parayı elimden alıp karşılığında avuçlarıma özgürlüğümü koyan bir adam sayesinde bitti. Sonraki yıllar boyunca İstanbul'un 5 para etmez ciğerlerine sigara dumanı çökmüş barlarında zamanın paha biçilmez şarkılarını o dumanın çatlattığı sesimle yok pahasına söyleyerek devam ettim yaşamaya. Bunu umursayan olmadı çünkü fazla parlak, fazla ince ve ancak bir karışlık kumaş parçasıyla örtülü kalçalarımla platin sarısı saçlarım sesimden daha pahalıydı. Onlarla sıfırdan başladım. Bu kez bir tabakta sunularak değil, bir kasap vitrinindeymişim gibi sergilenerek. Onlar benim alın terimdi. Her şeyin bir sonu vardı. İyinin de, kötünün de. O son geldi ve gülümsedim. Zaman dumanı dağıtınca ve yeni şarkılar pürüzsüz genç sesler arasında pay edilince bana gösterilen kapıdan çıkıp havayı kokladım. Epeyce para biriktirmiştim ve dışarıdaki gürül gürül akan aydınlık bir dünyaydı. Unuttuğum, ürktüğüm ve çocuk yaşlarımdan beri özlediğim pırıl pırıl bir dünya. Ürkmüştüm çünkü ben gün ışığını tanımam ve insan tozu ancak üzerine ışık vurunca fark eder. Üstümde bunca toz varken o ışıkla yarışamaz, saklanamazdım. Benim yerim uçuşan tozların arasıydı. Çok tozlu ve çok eski bir hayalim vardı üstelik. Antika eşyalar satabileceğim bir dükkan. Bu hayale çalıştığım evlerden birinin sahibinin sayesinde kapılmıştım. Hangi şehirde hatırlamıyorum bile. Bir antika tutkunuydu. Benim gibilerin etini satarak kazandığı her kuruşu bir aynaya, bir konsola, bir halıya yatırıyordu. Evin her yeri antika eşyalarla tıka basa doluydu. O çok değerli antikaların ortasında ne kadar ucuz olduğumu fark ettiğim an yeşermişti içimde bu tutku. İnsan hayatının, kaderinin, insanın tek bir masum gülücüğünün bile o eşyaların fiyatından daha ucuz olduğunu fark ettiğimde. Madem ki hayat kendimi bir eşya kadar bile değerli hissetmeme izin vermemişti, ben de bir gün kendime pahalı ve değerli eşyalardan kurulu bir dünya yaratır, o dünyanın içinde kendimi değerli hissederdim. Bu tutkuya kapıldığım andan itibaren bu hayal için yaşamaya başlamıştım ve zamanı gelmişti artık. Artık İstanbul'da kalamazdım. Her an beni karanlık bir geceden, burnuna dayanan pis bir kokudan, gözlerimdeki utanç ve korkudan tanıyabilecek birileriyle karşılaşabilirdim. Bir kaçak gibi yaşamak istemiyordum. Peşime düşmeyen, beni aramayan, kurda kuşa teslim eden memleketimse benim için haritadan bile silinmişti. Ailem beynimde ve kalbimde ölmüştü. Hayatta kalan akrabalarımın beni önce lanetlediğinden sonra da unutup gittiklerinden emindim. Ben henüz 16 yaşında sevdiği oğlana kaçmak isterken kaçtığı oğlanın hayata satıp kaçtığı kızdım. Ne hayata, ne oğlana, ne de satışa. Ben en çok o kıza kızdım. Yerleşmek için aklımdan pek çok yer geçirdim ama herhangi bir pavyonuna ya da genel evine satılmadığım bu şehirde karar kıldım. Benim gibiler şehirleri fotoğraflarından ya da anlatılanlardan tanırlar. Bizim dünyamızda pavyon ve ev isimleri şehir isimleri gibidir. Birinden alınır, öbürüne satılırsın ve herhangi bir müşteri sana en fazla nereli olduğunu sorabilir. O da sarhoşsa, o da derdiyle beynini becermekten, seni becermeyi bile unutan, duygusal, korkak, ağlamaklı bir ahmaksa. Yoksa neden sorsun ki? Nerede yaşadığın bellidir. Dört duvardır. Gündüz kale gibi korunan binaların kapılarının gece olunca ardına kadar açıldığı karanlığın koynudur senin şehrin. Yeni pişmiş ağda kokar, ter kokar, ucuz losyon, ucuz tütün, ucuz hayat kokar, sperm kokar, kan kokar. Bütün şehirlerin rengi koyu kırmızıdır. Sıradan bir insandan çok daha fazla şehir değiştirirsin fakat kokusu, rengi ve ısısı dışında hiçbirini hatırlamazsın. İşte ben onca yıl sonra gerçek bir şehre geldim. Her yerini gezdim ve sonunda buraya çakıldım. Üç adım geri yürüsen denizdi. Üç adım ileri yürüsen denizdi. Sağa dönsen deniz. Sola dönsen denizdi. Tüm dar sokakların çıktığı yeşil, bulanık, huzursuz su. Bu şehrin rengi benim için yeşildi. Bir kartpostal yeşilliği. Hani eski bayramlarda uzak bir akrabadan gelip de posta kutusuna düşmüş, üzeri sim kaplı, uzak bir şehrin resmiyle süslü bir kartpostal. Hayalinde bile canlandıramayacağım. Öyle. Önce bir tüp kahverengi saç boyası ve bir çift yeşil lens aldım. Sonra biriktirdiğim paranın bir kısmıyla dükkanımı kiraladım. Bir koltuk döşemecisinin kapısının önünde yaylar ışıltısına isyan edip patlamış, bir hayvanın bağırsakları gibi patlayıp bedeninden dışarı çıkmış antika koltuğu görünce onu kendime benzettim ve yaklaşık 100 yıllık bir ahşap konsolla birlikte alıp getirdim dükkana. Konsola çok para saydım. Satamazsam da elimde kalırsa diye korkudan titreye titreye ama yine de saydım. Burası ucuz bir yer değil. O zaman da değildi. Şimdi de değil. Bundan sonra da olmayacak. Biliyorum fakat o kadar pahalı bir konsolu satabileceğim tek yer burasıydı. Şehrin kaymak tabakası, eskiyle yeninin takası, sahilinde yalıları, kahveleri, barları, ellerinde kaygısızca içleri ağzına kadar dolu kağıt poşetler taşıyan kadınları, içinde mutlu bebekler taşıyan bebek arabaları, içinde güçlü erkekler taşıyan spor arabaları ve yanından yürüyüp geçen kadın, erkek, yaşlı, genç, herkesin ardında havada asılı kalan o nefis parfüm kokuları. Saygınlık. Konsolu satıncaya kadar haftalarca o koltukta yaşadım. Onu tamir ettim, kumaşını ve yaylarını değiştirdim, cilaladım. O koltuk hem yatağım, hem masam, hem evim oldu. Şehre yerleştikten haftalar sonra ve ancak konsoldan kazandığım para bana kendimi bir parça daha rahat hissettirince dükkanımın az ilerisindeki apartmanın zemin katındaki daireyi, yani şimdi bu satırları yazdığım yeri tuttum. Paramı çabuk tüketmek istemiyor ve it gibi korkuyordum üstüme ağır kapıların kapanmadığı, arkasında kendimi yalancı da olsa bir güvenlik içinde hissedemediğim yeni hayatımda. Yüksek fiyatlara kiraya verilmesi konusunda zorluk çıkarmadığı için olsa gerek, tadilat yüzü görmemiş 50 metrekarelik dairemin kapısından girince hemen sağda bir lavabom ve üzerinde duvarda asılı sırları dökülmüş bir aynam vardır. Kemeraltı çarşısındaki bir çeyizcinin kapısının önüne serdiği tezgahtan aldığım mavi kuğu desenli naylon perdeyle lavabomu duş aldığım yerden ayırdım. Güzel oldu. Yıkandığım yer banyoya benzedi. Mutfağım 3 tahta raftan ve çatlak fayanslardan gizli gizli sızan suyun yerdeki kilimi ıslatıp havaya bir küf kokusu dağıttığı bir tezgahtan ibaret. Öte yandan param çoğalınca raflarına Fransız şarapları yatırdığım, paket paket Roquefort peyniri ve mısır ekmeği istif ettiğim bir buzdolabımda oldu sonradan. Yani bazı zevklerimden asla vazgeçmedim. Masasına oturduğum hiçbir müşteri benim için ucuz bir şarap açtıramamış, en paçoz adam bile bana rakının yanında beyaz peynir ikram edememiştir. Roquefort, rakının yanına yakıştığından değil, şanım yürüsün diye. Hayal denildi miydi, bir bismillah çekilmeden çıkılamazdı benim karşıma. Öylesine revaçta, öylesine diri, öylesine fırtına gibiydim. Alışmaya çalışmaktan vazgeçip de çalışmaya alıştığım zamanlar. Koyu kırmızı kadife örtü serdiğim yatağım, evimin salona benzer tek odasının penceresinin önünde durur. Kanepemse yatağımın sağındaki duvara dayalı. Sıkışık ama olsun. Bir artı birden ne eksik ne fazla. İki ile ikinin bile hiçbir zaman dört etmediği bir hayatı yaşarken daha ne bekleyecektim ki? Eski Türk filmlerinden başka hemen hiçbir şey seyretmediğim televizyonun, yatağımın karşısındaki küçük sehpanın üstünde duruyor. Çoğunlukla yerel radyoları dinlerim ve gece yarısı yayınlanan programları telefonla arayıp şarkı isterim. Pavyonda kızlarla beraber gecenin gelmemesini beklerken edindiğim bu alışkanlığımdan vazgeçemedim. Tek eğlencemdi. Mesela sıradaki şarkı Hayal İçin Geliyor anonsu bana kendimi hep önemli hissettirmiştir. Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm diye sorarken Ebru, içli içli ağlarım neye ağladığımı bilmeden. Sanki bu yolları bundan önce herhangi bir hevesle yürümüşüm de bir ikincisini soruyormuşum gibi. Şarkımın devamını ezbere bilirim. Belki de ondandır ağlayışım. Bir pick-up'ım 3-4 tane de pilavım oldu sonradan. Ilgaz hayatıma girdikten hemen sonra. Evdeki dünyam bu kadar basit işte. Gerçek dünyamsa dükkanımdır benim. Orası zengin, orası tozlu, orası yüzlerce yaşanmışlığın, onlarca hayatın ruhumda bıraktığı parmak izi. Rengarenk apliklerim oldu benim. Biraz sertçe kavransa kırılıverecek, bunu yapanın kalbini kıracağım değerli cam kaselerim. Pirinç kahve öğütücülerim, bakır tuğralarım, gümüş paralarım, kalın, yeşil, sarı, mor kıvrımlı kalın cam kül tablalarım, ahşap konsollarım, devasa aynalarım, zarif kaşıklıklarım, eski fotoğraflarım, siyah beyaz hüzünlerim, kenarları yaldızlı, yapılmış, bitmiş, üzerinde yazan isimleri çoktan toprağa karıştığı düğün davetiyelerim, el yazmalarım, fermanlarım, içinde illaki bir şeylerin unutulduğu, atılmak için acele edilmiş komodin, çalışma masası ve tuvalet masası çekmecelerimden çıkıveren, elime geçirdiğimde o günkü işim her neyse bana o işi unutturan mektuplarım, kartpostallarım, şaşkınlıklarım, kahkahalarım, gözyaşlarım. Yunanca yazılarım, Arapça el yazmalarım, Fransızca karalamalarım, bilen birilerinin peşine düşüp ne yazdığını öğrendiğim, emeğime değen, değmeyen, beni ağlatan, beni gülümseten notlar ve toz. Hayatın dedektifliğini yapmak gibi bir şey antika eşya satıcılığı. Ben hayatı ellerimde tutuyorum. Ben avuçlarımda tutamadığım kendi hayatıma inat. Başkalarının hayatlarına tutunarak yaşıyorum. Dükkanım benim dünyam. O dükkanın içindeyken güçlü ve değerli biriyim. Ben bir bakıma o dokunulmuş, o kullanılmış eşyaların ruhumda bıraktığı masum parmak izleriyle, tenimde duran ve suyla çıkmayan malum parmak izlerini temizlemekteyim. Tozu tozla oluyorum. Çiviyi çiviyle söker gibi belki de. Kim bilir? Para konusunda iyice rahatladıktan sonra elime geçen parçaları satacağım kişiye güvenmek istemek gibi tuhaf huylarım da oluştu zaman içinde. Her şeyi herkese satmam. hayatı boyunca açıp dinleyemeyecek biri için dükkanındaki tek asil gramofonu gözden çıkarmam mesela. Onu çalıp dinleyebilecek olana satar, evinin bir köşesini sırf dostlarına hava atmak için koyacak adamı gözünden tanır, üstüne bir de azarlarım. Herhangi bir satış taktiği gözetmeden davrandığım için kısa zamanda ünlendim ve değerlendim. Buralarda huysuza çıktı adım. Her akşam dükkanımı kapatır, evime gelir, kanepeme uzanır, şarap içer ve kitap okurum. Tanrım, okunacak ne çok kitap var. Sonra film seyrederim ve her akşam el ve ayak tırnaklarımı asetonla güzelce temizler, ojelerimi yenilerim. Tırnaklarımın ojesi yıpranmışsa bu bana kendimi basit hissettirir. Ben her akşam düşmüş biri olduğumu hatırlatan her şeyi, tırnaklarımdaki ojeyi temizler gibi temizlerim beynimin kıvrımlarından. Sonra yeniden hatırlarım. Belediye otobüslerinde yanımda dikilen birinden yayılan ucuz bir parfüm kokusuyla, çöpe attığım makyaj artıklarıyla kirlenmiş her pamuk parçasıyla, fazlaca yüksek sesle atılmış ve kulağıma kadar gelip dayanmış bir kahkahayla, çekmecelerimin birinden aniden çıkıveren, atmayı unuttuğum bir çift jartiyerle, bir çift siyah file çorapla, önünden geçerken fark ettiğim, tek harfinin içindeki ışık sönmüş ve yeniden takılmaya üşenilmiş bir bar tabelasıyla, yıpranmış valizlerle, Türk filmleriyle, daha nice şeyle işte. Hatırlarım. Sen unutmak istedikçe, sana kim olduğunu hatırlatan bir şey illaki bulunur. Hatırlamak kolaydır. Zor olan unutabilmek. Hatırlayabilmenin nesnesi çoktur. Bana unutabilmekten söz et. Onun elinde ne var ki, yutkunamadığı uzun, tozlu bir öyküden başka? En ağrı da nedir bilir misin? Unutmayı bu kadar çok isterken, tiksin sen bile unutmaman, hep hatırlaman gerektiğini de bilmendir. Çünkü ne yaşamış olursan ol, bugününü elinde tutabilmek, geçmişini aklında tutabilmek de mümkündür ancak. Ojelerimi yeniledikten sonra filme devam ederim ve sonu ezberimde olsa bile hiçbir zaman film bitmeden uyumam. Filme büyük saygısızlık. Ezbere bildiğim hüzünlü sonlar bana yalnız olmadığımı hatırlatmak içindir. Bit pazarı gibi bir yerden alıp da Unutulan Kadın filminin afişiyle kapladığım plastik paravanın arkasına geçerim sonra. Orada soyunur ve sonra uyurum. Beni soyunurken yalnızca Kadir İnanır, Türkan Şoray ve yatağıma girmesine izin verdiğim adam görebilir anlayacağım. İşe erkeklerin yatağına girmek olan bir kadının yatağına girmesine izin verdiği yalnızca tek bir erkeğin olması tuhaf mı? Ben yatağıma ondan başka kimsenin girmesine izin vermedim. 2 yıldır beni sevmesi için dua ettiğim tek kişi o. Benim gibilere öğretilen ilk şey aşktan uzak durmanın gerekliliği. İkincisi ise dua etmenin anlamsızlığıdır. Aşık olursan sürünürsün, acı çekersin, hissedilir ve aşağılanırsın. Çünkü aşk gizlenemez. Gözlerin bahara açılan pencerelere benzer ve dışarıdan içeri giren bahar kokusu başını döndürür. İçeriden dışarı sızan bilgiyi fark etmeni engeller. Aşkını öğrenirler. Alay edilirsin, yaralanırsın, gözden düşersin. Patronun gözünde ne yapacağı belli olmaz, güvenilmez birine dönüşürsün. Artık senden her şey beklenir, sağın solun belli olmaz ve sağdan soldan her yerine yersin tokadı. Ayak diremen işe yaramaz. Dua etmekse boş bir eylemdir. Seni dua ederken kimsenin görmemesine dikkat etmelisindir. Görülürsen acınırsın. Senden daha az umut besleyen ya da umudunu çoktan yitirmiş bir kadın elinde kadehini bilgiç bilgiç sallayarak teklifsizce gelir oturur masana. Dirseğini masana koyar. Bak güzelim diye başlar cümleye koyu kırmızı dudakları. Kadehi tutarken onu sallayan eli bileğinden bağımsızmış gibi görünür. Tıpkı boşlukta sallanan bir kukla gibidir. İpleri başkalarının elinde. Bırak bunları, tamam mı? Buradan çıkış yok. Olsaydı biz çıkardık. Bak bana. 30'uma geldim. Hala şu gördüğün heriflere mezeyim. Diye devam eder. Duan içinde patlar. Ne onları mutlu edebilirsin, ne Tanrı'yı. Sonra adın hayaldir, soyadın Başar. Kaçınla gülersin. Kafan açılsın da durumu berrak görebilesin diye boğulursun cebi şişkin bir adamın sunduğu şişenin dibinde. Allah hepsinin belasını versin. Yani bilgi bu kadar yaşamsal ise onu bir kez öğrendin mi artık unutman gerektiğinde bile unutamazsın. Ben de bu bilgiyi unutamamıştım. Onu görene kadar. Benim tozlu antika eşya dükkanımın bitişiğindeki çamaşırcı bir gün içinde boşalmış ve dükkana bir gece içinde o taşınmıştı. Sabah dükkanımı açmak için gittiğimde artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Olamazdı. O ılgazdı. Sonu mutsuz biten filmlerden başka, içinde hiçbir şeyin barınmadığı hayatım onunla dolmuş. Kim bilir, belki de sonu mutlu bitebilecek bir film. Kendi filmim başlamıştı. Eski pick-up'ları tamir ediyor, orijinal ve zor bulunur plakları toplayıp satıyor, o plaklardan hayatımda duymadığım müzikler çalıyordu. Benim dükkanımın aksine onun dükkanı kusursuz bir parlaklık içindeydi. Fakat şimdi düşününce yine de bizi tozun tanıştırdığını söyleyebilirim. Parmağını tozlu bir masanın üstünde gezdirdiğinde toz parmağın ucunda toplanır ve masa cilası ortaya çıkarsa insanlar da öyledir. Ne zaman ki bir insanın ruhuna sert ve keskin bir darbeyle sürtersin parmağını, o zaman ortaya çıkar rengi. Üstünde biriktirdiği tozun altında gizlemek için didindiği büyük bir açlık, ortaya çıkarmak için didindiği büyük bir umut görürsün. Toz korkusudur insanın, kalkanıdır, örtüsüdür, peçesidir. Kalın bir toz tabakasının altına gizlenmişti o da. Korkusu büyüktü, açlığı doyurulamaz. Görünüşte hiçbir farkımız yok gibiydi birbirimizden. İkimiz de geçmişimizden kaçıp gelmiş ve sığınmıştık bu şehre. Öldürücü olan farkı ise onu tanımaya başladıkça görmüştüm. Aşağılanmak ve alkışlanmak arasındaki farkın ta kendisiydi bu. Yani derin bir uçurumdu. Aşılamaz. Elma ile armuttu. Ne yaparsan yap birbiriyle toplanamaz. Ben geçmişte yaşadığım aşağılayıcı hayatı unutabilmek için gelmiştim. Oysa geçmişte duyduğu alkış seslerini hatırlayabilmek ve o hayata yeniden kavuşmak için. Kavşaktan dönünce yol aynı yere çıkmıştı. Gördün mü? Hatırlayabilmenin nesnesi çoktur dedim ya demin. O deniyordu. Oysa unutamamanın çaresizliğinin ta kendisiydi benim hayatım. Ben saygınlık kazanmak için gelmiştim. O saygınlığını kaybettiğini sandığı için. Ben bir bakıma ölümden kaçmıştım. O bir bakıma ölüme koşmuştu. Saygın biri olmamak ölüm gibiydi ve ondan kaçabilir, onu elde etmek için başka bir yere sığınabilirdin. Onu elde edip sonra kaybetmekse ölümün kendisiydi. O ölüydü onu tanıdığımda. Güler yüzlü, yakışıklı, esprili, hoş bir ölü. Çok yetenekli ve vaktinde büyük takdir görmüş, ödüllü filmlere imza atmış fakat artık yaratıcılığı sekteye uğramış büyük bir yönetmendi o. Senaristti, besteciydi, çok şeydi. Hayatından önce alkışlar, sonra takdir, sonra şöhret çekilmişti. Ve bunlardan boşalan yerleri yalnızlık, umutsuzluk ve mutsuzluk doldurmuştu. Tıkanmak ve eskisi gibi yaratamamak sebep olmuştu buna. Benim tek istediğimse yıkanmak ve yeniden yaratılmaktı. Birbirimizin tersiydik ve ben en çok bunu sevdim. Narin bir çiçeğe benzettiğim o şey çok zor filizlendi aramızda. Emek emek, ilmek ilmek. O dokunmadı, ben dokundum. Kendiliğinden olmadı. Zordu, yoruldum. Yorgundu, zorlandı. Ama sonunda bana alıştı. Sevmedi, alıştı. Ben de alışkanlığın adını aşkla değiştirdim kalbimde. Fazlasını istemedim. Değil mi ki 2-3 gecede bir gelip yatağıma uzanıyordu? Değil mi ki önce bacaklarımı değil saçlarımı okşuyordu? Değil mi ki uyandığımda onun yüzünü görebiliyordum ve midem ardındaki seneler gibi, aynadaki yüzüm gibi bulanmıyordu? İsteyemezdim fazlasını. Bu aşktı. Ben ona bir kış sabahı rastlamıştım. Sonra biraz öğleden sonra onunla birlikte bahara rastladım. Ve işte dün gece, ki biliyordum dün gecenin bir gece geleceğini, her şey bitti. Hayal kalemi kağıdın üzerine bıraktı. Yorulmuştu. Bir sigara yaktı. Yazdıklarını okudu. Bu kadar perişanken nasıl bu kadar düzgün yazabildiğine şaşırdı. Başa dönüp dönüp okudu. İlk kez yazıyordu. Yazının gücünden duyduğu hazla başının döndüğünü, içinin boşaldığını hissetti. Bazı cümlelerini çok beğendi. Bazı yerleri basit buldu. Sonradan dönüp düzeltmek için seçtiği yerlerin altını çizdi. Sonra arkasına yaslandı, gözlerini kapadı ve bunları neden yazdığını düşündü. Neden ve kime? Bunun bir anlamı yoktu. Belki arınmak, belki de kimseye anlatmadığı ve susmaktan yorulduğu hayatını kağıtlara dökmek istemişti. Karar veremedi. Tek bildiği, sevdiği adamın ertesi sabah o şehirden başka bir kadınla gideceğini öğrendiğinden beri duyduğu hüzündü. Büyük bir düş kırıklığına uğradı, evine gitti. Arada bir alacağını vereceğini hesaplamak için elinin altında bulundurduğu bir tomar kağıdı çekmeceden çıkardı ve yazmaya başladı. Yazmayı bıraktığında ayaklarının da behini gibi uyuştuğunu fark edip uzattı onları. Karıncalar her yerdeydi. Hem beyninde, hem kalbinde, hem de ayaklarında. Beynindekiler değilse de ayaklarını basmış karıncalar yavaş yavaş çekilip gidince kalktı kanepeden. Kağıtları toplayıp etrafına bakındı. Karyolanın üstündeki yatağı kaldırıp altına koydu. İyice altına. Yatakla beraber bilincinin de. İyice gerisine koydu. Yatakla beraber belleğinin gerisine. İyice. O gece film seyretmedi. Ojelerini temizlemedi. Şarap içmedi. Yatağına uzandı ve gün ışıyıncaya kadar sessizce ağladı. Ilgaz başka bir kadınla gidiyordu. Hayal etmiş fakat başaramamıştı.
Ayrım sonu. Sayfa 39.